Yasanın tekrarı 11. bölüm 22. ayette uymanız için bildirdiğim bu buyrukları eksiksiz yerine getirir, Tanrınız Rabbi sever, yollarında yürür, ona bağlı kalırsanız diyor. İşte burada onlara vaat edilen ülkeye sahip çıkabilmelerinin esasını oluşturan prensip bulunmaktadır. Yasanın tekrarı 11. bölüm 23 ve 25. ayetler arasında Rab bu ulusların tümünü önünüzden kovacak, sizden daha büyük, daha güçlü ulusların topraklarını mülk edineceksiniz. Ayak basacağınız her yer sizin olacak. Sınırlarınız çölden Lübnan'a, Fırat Irmağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanacak. Hiç kimse size karşı koyamayacak. Tanrınız Rab size verdiği söz uyarınca ayak basacağınız her yere dehşetinizi, korkunuzu saçacaktır diye yazıyor. Şimdi dikkatinize sunmak istediğim bir şey var. Bunu daha önce de söylemiştim. Onlara verilen ülke Tanrı'nın bir armağanıdır. O zamana kadar sahip oldukları herhangi bir toprak parçasından çok daha büyük bir yer veriyordu Tanrı onlara. Fırat Nehri'nden Akdeniz'e ve Lübnan'dan ta geldikleri çöle kadar yer alan toprakları Tanrı onlara işte bu noktada veriyordu. Yuvarlak bir hesap yaparsak 900 bin kilometre karelik bir ülkeyi göz önüne getirmeliyiz. Ne yazık ki bunun ancak %10'u büyüklüğünde bir alana sahip olabildiler. Davut ile Süleyman peygamber dönemlerinde krallığın en parlak döneminde olmalarına rağmen Rabbin onlara verdiği tüm alana sahip olamadılar. Ayak basacağınız her yer sizin olacak vaadine o zaman ne oldu? Bu yerler onlara Rab tarafından verilmişti. Onlara aitti ama bunu kendilerine mal etmediler. Sadece ayak basmaları yeterliydi. Tanrı daha sonra Yeşu'ya aynı vaadi verdi, aynı şeyi söyledi. Ülke orada onların önündeydi ve onlara aitti. Yapacakları oraya girmekti. Ayak bastıkları toprakları kendilerine mal edeceklerdi ama imansızlık ettiler. Bir şey sormak istiyorum. Acaba bugün Mesih imanları arasında neden farklı iman aşamaları vardır? Bazı Mesih imanları bir yana oturup seyirci kalıyor, hayatlarında kayda değer bir ruhsal ilerleme görülemiyor. Diğerleri ise ruhsal zenginliklere sahip oluyorlar. Tanrı açıkça tüm imanlara, tüm Mesih imanlarını İsa Mesih'te olan ruhsal zenginliklerle bereketleyeceğini söylüyor. Bazılarını demiyor. Hepsini bereketlediğini bildiriyor. O zaman ne oluyor? Bazı imanlılar bu ruhsal mirası kendilerine mal ediyorlar. Bazıları ise her şeye seyirci kalıp miraslarına uzanıp almıyorlar bile. Bazı imanlılar bu bereketlerin tadını çıkartırken diğerleri onlara dokunmuyorlar. Yasanın tekrarı 11. bölüm 26. ayette ise bakın bugün önünüze kutsamayı ve laneti koyuyorum diyor. İsrail'e itaat etmesi buyurulmuştu. İtaat onların yaşamlarının püf noktası olacaktı. Yasanın tekrarı 11. bölüm 27. ayette bugün size bildirdiğim Tanrınız Rabbin buyruklarına uyarsanız kutsanacaksınız diye yazıyor. Bugün itaat kavramı göz ardı edilmektedir. Evet ben şahsen Tanrı'nın lütfuna inanıyorum ve bunun üzerinde vaaz veriyorum. Biliyorum ki Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk ve yine Tanrı'nın lütfuyla korunmaktayız. Bizi iman hayatımızda geliştiren de Tanrı'nın lütfudur. Hayat yeryüzünde 10 bin yıl devam etse bile yine tüm bunlar Tanrı'nın lütfuyla mümkün olacaktır. Ancak değerli kardeşim bugün Tanrı'nın bize verdiği ruhsal bereketler var ki bunları ancak itaat sayesinde elde edebiliriz. İsa Mesih öğrencilerine ne demişti? Beni severseniz buyruklarımı yerine getirirsiniz. İtaat sayesinde Tanrı ile harika, muhteşem ve kişisel bir bağlantıya girebilirsiniz. Bunun tersi de geçerlidir. İtaatsizlikle birlikte lanet kesinlikle gelecektir. Yasanın tekrarı 11. bölüm 28. ayette ama Tanrınız Rabbin buyruklarını dinlemez, bildiğiniz başka ilahların ardınca giderek bugün size buyurduğum yoldan saparsanız lanete uğrayacaksınız diye yazıyor. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın İsrail ile tartıştığı en büyük sorun putperestliktir. Onların Rab Tanrı'dan yüz çevirme olasılığı her zaman vardı ve bu tehlikeye karşı onları Tanrı uyarmaktadır. Rab Tanrı'dan yüz çevirmek tekrar putperestliğe dönmek demekti. Yasanın tekrarı 12. bölüme geldiğimizde temel konunun İsrail'in vaat edilen ülkeye girdikten sonra ancak belirlenen tek bir yerde Rab'be tapınabilecek olmasıdır. Daha sonra İsrail'in tarihinde Tanrı tapınağın inşa edilmesi için Yeruşalim'i seçti. Rab'be tapınmak için Yeruşalim'e gideceklerdi. Şimdi sormamız gereken bir soru var. Acaba Rab neden başka yerlerde tapınılmasına izin vermedi? Sanımca bunun nedeni bellidir. Girdikleri ülke içerisinde yoğun bir putperestlik vardı ve bunu ortadan kaldırmaları için Rab onlara buyruk vermişti. Buyruğu yerine getirmedikleri için putperestliği ülkeden tümüyle yok etmediklerinden dolayı Rab onların tapınmalarını bir yerde kısıtladı. Bu şekilde tapınışlarında birleşirken bir halk olarak da Rabbin önünde birlik içinde durmasını öğreneceklerdi. Rabbin belirlediği dini bayramlarda tapınmak için Yeruşalim'de bir araya geldiklerinde bir halk, bir ulus ve bir beden olacaklardı. Bugün Mesih imanları olarak tapınmaya geldiğimizde bunu tek bir yerde yapmıyoruz. Neden? Rab İsa Mesih bunun nedenini şu sözlerle açıklıyor. Yuhanna 4. bölüm 21 ila 24. ayetler arasında. İsa ona şöyle dedi: "Kadın, bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur, ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar." Mesih imanları bugün Tanrı'ya tapınmak için tek bir yerde toplanmıyorlar. Tek bir kişinin çevresinde toplanırız ve o kişi Rab İsa Mesih'tir. Bugün aklımızda tutmamız gereken önemli şey şudur. Şu anda üyesi olduğun ya da katıldığın kilisenin adı önemli değildir. Ait olduğun kilise bir mezhebe bağlıymış ya da hiçbir mezhebe bağlı değilmiş, o da fark etmez. En önemli soru şudur: bir araya geldiğimizde Mesih ile buluşuyor muyuz? Onun önünde bir araya geliyor muyuz? Şimdi değerli kardeşim, şunu açıkça söylemem gerekir. Eğer Rab İsa Mesih'in önünde bir araya gelmiyorsanız, onunla buluşmuyorsanız, yaptığınız tapınma bir puta yapılıyor ve putperestlikle suçlanacaksınız. Neden mi? Çünkü tapınmamızın merkezi kişi olması gereken Mesih'in yerine bir başka şeyi koymuşsunuzdur. Bu putperestliktir. Sırf toplumsal beklentileri tatmin etmek için bir araya geliyorsanız bu da putperestliktir. Sırf ilahi söylemek, müziğe katkıda bulunmak, eğlenmek için bir araya geliyorsanız bu da putperestliktir. Bizi birlik içinde bir araya getirecek olan tek etken Rab İsa Mesih'in kendisi olmalıdır. Bundan daha önemli bir şey düşünülemez. Evet, ülkede tapınılacak tek bir yer vardı. Yasanın tekrarı 12. bölüm 1 ve 4. ayetler arasında: "Atalarınızın Tanrısı Rabbin mülk edinmek için size verdiği ülkede yaşamınız boyunca uymanız gereken kurallar, ilkeler şunlardır. Topraklarını alacağınız ulusların ilahlarına taptıkları yüksek dağlardaki, tepelerdeki bol yapraklı her ağacın altındaki yerleri tümüyle yıkayacaksınız. Sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını parçalayacak, aşera putlarını yakacak, öbür putlarını parça parça edeceksiniz. İlahlarının adlarını oradan sileceksiniz. Siz Tanrınız Rab'be bu biçimde tapmamalısınız," diye yazıyor. Hakimler döneminde İsrail ulusunun üzerine ard arda inen yargıların nedeni onların zamanla putperestliğe kaymış olmalarıydı. Sonra o üstün peygamber İlya Rab tarafından gönderildi ve putperestliğe karşı Rabbin sözünü duyurdu. İsrail ulusunun Babil'e sürgün olarak gitmesinin nedeni yine putperestlikti. Eski antlaşma döneminin son kitabında verilen uyarılar yine putperestliğe karşıdır. Şimdi kutsal kitapla yazılanlara, eski günlere bakıp da kendimizi putperestlikten uzak görmemeliyiz, çünkü muaf değiliz. Çağımız insanı kendisini aydın bir varlık olarak görür. Ellerle yapılan taş, tahta ya da metal putlar önünde kendisini eğilir şekilde görmez ve bunu da gülünç bulur. Değerli kardeşim, putperestlikten uzak olduğumuza emin olabilir miyiz? Putperestlik sadece elle yapılan, gözle görülen somut heykellere tapınmak değildir. Bizim canımız ile Tanrı arasına giren herhangi bir şey, ama ne olursa olsun herhangi bir şey, bir put durumundadır. Kilisemizde büyüyen bir genç adamı hatırlıyorum. Görünüşte iyi bir Mesih imanlısına benziyordu. Daha sonra büyük bir firmaya katıldı. Doğal yetenekleri vardı ve kısa zamanda başarı merdivenlerini tırmanmaya başladı. Terfi merdivenini tırmandıkça Rab'den uzaklaşmakta olduğunu gördüm. Bugün bu adam firmasında en yüksek mevkilerden birini korumaktadır. Ama onun hayatında ilk yeri alan nedir biliyor musunuz? Kariyeri, firması, kazandığı para ve konum. Bir kez onun bulunduğu şehirde bir iki vaaz vermeye gitmiştim. Geldiğimi duyunca eski günlerin hatırı için eşimle beni yemeğe davet etti. İşinin yoğunluğundan dolayı vaaz vereceğim kiliselere gidemeyeceğini çok açık bir dille ifade etti. Bu adamın işi, firmadaki konumu, hala yükselme beklentileri onun için bir put olmuştu. Bunlar Rab ile onun arasına girmişti. Bu adam kime tapıyordu? Bence haftanın her günü kendisine put edindiği firmasının konumunun önünde eğilip ona tapıyordu. Senin ile Tanrı'nın arasına giren herhangi bir şey hayatında bir put olur. Yasanın tekrarı 12. bölüm 5. ayette Tanrınız Rabbin adını yerleştirmek için bütün oymaklarınız arasından seçeceği yere, konutuna yönelmeli, oraya gitmelisiniz. Sonunda bu tapınağın kurulması için belirlenen yer Yeruşalim oldu. Yeruşalim seçilmeden önce de İsrail halkı yine tek bir yerde tapınmak için bir araya gelecekti. Yakmalık sunularını, kurbanlarını, ondalıklarını ve adaklarını getirebilecekleri tek bir yer vardı. Rabbin önüne getirdikleri ondalık yiyecekler de tek bir yerde yenilebilirdi. Ve yasanın tekrarı 12. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Tanrınız Rabbin sizi kutsadığı ölçüde yaşadığınız kentlerde dilediğiniz kadar hayvan kesip etini yiyebilirsiniz. Dinsel açıdan temiz ya da kirli kişi bu eti ceylan ya da geyik eti yer gibi yiyebilir. Ancak kan yemeyeceksiniz. Kanı su gibi toprağa akıtacaksınız diye yazıyor. Bir de evde yedikleri yemekler vardı. Bunlar tapınmanın bir parçası değildi ama yine de besinle ilgili bazı yasalara bağlıydı. 14. bölüme geldiğimizde ne gibi hayvanların eti yenir, ne gibileri yenmez diye ayrıntılı bir liste verilecektir. Evde yiyebilmesi için bir kişinin törensel açıdan temiz sayılması gerekmezdi. Tanrı'ya sunulan hayvanların etinden evde yiyebildiği gibi temiz olduğu takdirde av hayvanları da kesilip yenilebilirlerdi. Bu hayvanların hepsiyle ilgili bir koşul verildi. Hayvanın kanını yemeyeceklerdi. Bunlara kıyasen Rab'be kurban olarak sunulan her hayvanın eti yenecekse Rab'bin belirlediği tek bir yerde Rab'bin önünde yapılmalıydı bu. Yasanın tekrarı 12. bölüm 21 ila 25. ayetler arasında Tanrınız Rab'bin adını yerleştirmek için seçeceği yer sizden uzaksa buyruğum uyarınca Rab'bin size verdiği sığırlardan, davarlardan kesebilirsiniz. Kentlerinizde dilediğiniz kadar et yiyebilirsiniz. Dinsel açıdan temiz ya da kirli kişi bu eti ceylan ya da geyik eti yer gibi yiyebilir. Ama kan yememeye dikkat edin. Çünkü ete can veren kandır. Etle birlikte canı yememelisiniz. Kan yememelisiniz. Kanı su gibi toprağa akıtacaksınız. Öyle ki size ve sizden sonra gelen çocuklarınıza iyilik gelsin. Böylece Rabbin gözünde doğru olanı yapmış olursunuz diye yazıyor. Leviler kitabının 17. bölümünde İsrail çölde kamp kurarken sunular ve kurbanlar hakkında Rab'den talimat almıştı. Bir boğa, kuzu ya da keçi kesildiği zaman bu hayvan buluşma çadırının kapısı önüne getirilecek ve kahin hayvanın kanını sunak üzerine serpecek, yağını ise sunak üzerinde yakacaktı. Sunaktan yükselen duman Rab için hoş bir koku olacaktı. Rab bu talimatı vermişti çünkü onların putlara, cinlere sunu getirmelerini önlemek istiyordu. Tek bir yerde kahinlerin gözetiminde yapılırsa buna engel olunacaktı. Daha sonra vaat edilen ülkeye yerleştikten sonra insanlar Yeruşalim'den o kadar uzakta kalacaklardı ki bu aynı sistemi uygulamak imkansız olacaktı. Şimdi ülkeye girmeye hazırlanırken Rab onlara bir hayvan temiz ise onu kesip yiyebilirler diyor. Ancak bu hayvanın kanını yemeyeceklerdi. Kan her zaman hayatı temsil etti. Bu nedenle kutsal yazılar kana, özellikle İsa Mesih'in kanına büyük bir önem vermektedir. Yasanın tekrarı 12. bölüm 29 ila 31. ayetler arasında Tanrınız Rab topraklarını alacağınız ulusları önünüzden yok edecek. Topraklarını miras alıp orada yaşadığınızda ve onları yok ettiğinizde onların tuzaklarına düşmekten sakının. İlahlarına yönelip bu uluslar ilahlarına nasıl tapıyorlardı, biz de aynısını yapalım demeyin. Tanrınız Rab'be bu biçimde tapınmayacaksınız. Onlar ilahlarına Rab'bin tiksindiği iğrenç şeyler sunuyorlar. Oğullarını, kızlarını bile yakarak ilahlarına kurban ediyorlar. Rab onlara defalarca bunu söyledi. Ülkeye girdiklerinde oradaki ulusları tamamıyla yok edeceklerdi çünkü onların putperestliğine kapılmamaları gerekiyordu. Bu insanlar onlara tuzak olabilirlerdi. Unutmayalım ki vaat edilen ülkenin sakinleri yoğun bir putperestlik içerisindeydi. Baal ve diğer putlara taparlarken en acımasız uygulamaları vardı. Kendi çocuklarını bile Baal gibi putlara kurban olarak sunarlardı. Tunç, demir gibi maddeden yapılan heykeli kıpkırmızı oluncaya kadar ısıtırlar ve bebeği bu putun ateş kollarına teslim edip o küçücük yavruyu cayır cayır yakarlardı. Bundan daha çirkin, daha berbat, daha korkunç bir tapınma sistemini göz önünde canlandıramam. Tanrı bu gibi tapınmalardan nefret ettiğini söyler. Onun önünde bu iğrenç bir şeydir. Bakıyorum ki Tanrı benim nefret ettiğim birçok şeyden nefret eder. Umarım ki ben de onun nefret ettiği başka şeylerden nefret etmesini öğreneceğim. Aynı zamanda onun sevdiği şeyleri sevmesini de öğrenmek istiyorum. Yasanın tekrarı 12. bölüm 32. ayette size bildirdiğim bütün buyruklara iyice uyun, bunlara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın diye yazıyor. Tanrı'nın onlara vermiş olduğu bu buyruklara uymaya gayret göstereceklerdir. Onlar Tanrı'nın buyruklarına uymadıkları zaman onları diğer uluslar gibi sayacaktır Tanrı. Tanrı bazı kişilerin ters hareketlerine tepki gösterip de başkalarına göz yumamaz. Bazı Mesih imanlarının davranışlarında neden dikkatsiz olduklarını anlayamam. Mesih İsa bizi kurtardı diye günah işlemeye devam edemeyiz. Rab buna göz yumamaz. Eninde sonunda günahlarımızın getirdiği sonucu hayatımızda hissedeceğiz. Rab bizden hala itaat bekler. Yasanın tekrarı 13. bölümdeki temel konu sahte peygamberlere karşı uyarılar ve onları nasıl denetleyecekleri konusunda bilgilerdir. Bu çok önemli bir bölümdür çünkü sahte peygamberler hakkında bilgi vermektedir. Yasa kitabının 18. bölümüne geldiğimizde sahte peygamberlerin nasıl belirleneceği konusunda bir deneme yöntemini birlikte inceleyeceğiz. İsrail için bir sahte peygamberi ortaya çıkarmak zor bir mesele değildi çünkü Tanrı onlara bir yöntem göstermişti. Bu yöntem sayesinde en sinsi sahte peygamber bile ortaya çıkarılabiliyordu. Ancak şimdi çalışmakta olduğumuz bölümde sahte bir inanç ile İsrailoğullarını yoldan saptırmaya girişen kişilere ne yapılacağı konusunda bilgi verilmektedir. Yasanın tekrarı 13. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında şöyle yazar. Aranızdan bir peygamber ya da düş gören biri çıkarsa, bir belirtiyi ya da şaşılası bir olayı önceden bildirirse, bilmediğiniz başka ilahlara yönelip tapınalım derse, söz ettiği belirti, şaşılası olay gerçekleşse bile o peygamberi ya da düş göreni dinlememelisiniz. Tanrınız Rab kendisini bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevip sevmediğinizi anlamak için sizi sınamaktadır. Tanrınız Rabbin ardınca yürüyün, ondan korkun, buyruklarına uyun. Onun sözlerine kulak verin, ona kulluk edin, ona bağlı kalın. Bu yazılanlar günümüzde de geçerlidir. Bazen bana soruyorlar, nasıl oluyor da günümüzdeki sahte peygamberlerin söyledikleri sözlerin bazıları gerçek çıkıyor ve bazıları çıkmıyor? Ya da bazı şifa toplantılarında bazı kişilerin neden şifa buldukları ve bazılarının neden şifa bulmadıklarını soruyorlar. Ben bunları açıklamaya girişmeyeceğim. Birçok durumda doğal bir açıklama yapılabilir ama doğaüstü bir şey olsa bile Tanrı bizi bu konuda uyarmaktadır. Bazı doğaüstü olayları sahte peygamberler gerçekleştirebileceklerdir. Bunu dikkate alırsak iyi olur. Tanrı diyor ki, sahte bir peygamber gelip de bir belirtiyi ya da şaşılası olayı önceden belirtirse ve söyledikleri doğru çıkarsa hemen onun sözüne inanmayın. Eğer bu kişi Tanrı ile ilgili temel inancı inkar ederse, istediği kadar doğaüstü belirti göstersin, ona inanmayacaksın. İşte burada önümüze konulan büyük ilke budur. Çok önemli bir şeydir ve bunu unutmamalıyız. Yasanın tekrarı 13. bölüm 5. ayette ise o peygamber ya da düş gören öldürülecek. O sizi Mısır'dan çıkaran, köle olduğunuz ülkeden kurtaran Tanrınız Rab'be karşı gelmeye kışkırttı. Tanrınız Rab'bin yürümenizi buyurduğu yoldan sizi saptırmaya çalıştı. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldırmalısınız diye yazıyor. Bakın, çok ciddi bir durum var. Sahte peygamberin oyunu ortaya çıkınca onun öldürülmesi gerekirdi. Halkı yanlış yola sürükleyen sahte peygamber taşlanarak öldürülecekti. Bu biraz sert bir yargı mı geldi size? Hayır, çünkü böyle bir sahte peygamber kanser gibidir ve kanser teşhis edildiği anda bedenden koparılıp atılmalıdır. Bu durumda Tanrı büyük doktorumuz olarak diyor ki kanser halkın arasından kesilip atılmalıdır. Bu ayetlerde insanları gerçek yoldan saptırma amacında olan sahte peygamberlere ne yapılması gerektiği konusunda Tanrı'nın düşüncelerini görebiliriz. İsrail'de buna benzer bir ortam gelişmesin diye Tanrı onlara bu yasaları verdi. İsrail'de insanları gerçek Tanrı'ya tapınmaktan yan çizdirecek birisi ortaya çıktığı zaman o kişi öldürülecekti, başka bir önlem alınamazdı. Bazı yufka yürekli ve deyim yerinde ise cıvık beyinli kişiler diyecek ki bu önlem çok sert ve aşırıdır. Değerli kardeşim, sahte peygamberlere izin verilirse ve sayıları ülkede çoğalırsa, insanları putperestliğe kaydırırlarsa sonucun ne olacağını biliyordu Tanrı. Tarih yapraklarından görüyoruz ki İsrail Tanrı'ya itaat etmedi ve durumun gelişmesine izin verdi. Tanrı'nın halkı için böyle bir gelişimin ne kadar kötü olabileceğini öğrenmek isterseniz, Kral Ahab ile karısı İzebel'in öyküsünü okumanızı öneririm. Özellikle İzebel insanları tam bir putperestlik içerisine sokmuştu. Bu olay Tanrı'nın yargısını onlar üzerine indirdi ve Kuzey Krallığı'nın köleliğe götürülmesine neden oldu. Bunun ne kadar ciddi olduğunu yeterince vurgulamalıyız. Yasanın tekrarı 13. bölüm 6 ila 9. ayetler arasında öz kardeşin, oğlun, kızın, sevdiğin karın ya da en yakın dostun seni gizlice ayartmaya çalışır, senin ve atalarının önceden bilmediğiniz dünyanın bir ucundan öbür ucuna dek uzakta, yakında, çevrenizde yaşayan halkların ilahları için haydi gidelim bu ilahlara tapalım derse ona uymayacak, onu dinlemeyeceksin. Ona acımayacak, sevecenlik göstermeyecek, onu korumayacaksın. Onu kesinlikle öldüreceksin. Onu önce sen, sonra bütün halk taşa tutsun diye yazıyor. Bu çok aşırı bir eylemdir. Çok radikal bir davranıştır. İçinde yaşamakta olduğumuz zengin, her şeyi elden bekleyen toplumun gözünde tamamiyle yabancı, alışılmamış bir tepki olarak görünebilir. Kendi kardeşinin ölümüne sebep olacak taşlama olayında ilk taşı atmak insan için çok zor bir şeydir. Çok sert ve acımasız bir hareket olarak değerlendirilebilir. Ama şunu düşünmeliyiz ki sonunda o tek kişinin ölümüyle birçok can kurtulacaktır. Kuzey Krallık putperest olunca sonunda ne oldu? Binlerce insan kılıçtan geçirildi, yok oldu. Öldürülmeyenlerin çoğu ise köle olarak Asur İmparatorluğuna götürüldü. Onları putperestliğe sürükleyen sahte peygamberi taşlamış olsalardı onlar için daha iyi olmaz mıydı? Sahte peygamberin hayatı korunsun diye binlerce insanın hayatına kıyılması doğru mudur? Kendi toplumlarımızda, ülkemizde de buna benzer bir durum görebiliriz. Her ülkenin yasaları Tanrı'nın Musa'ya vermiş olduğu bu yasadan türemiştir. Bunu biliyor musunuz? Ülkemizde yasalar da esasında Musa'nın yasasına dayanmaktadır. Adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, komşunun malına göz dikmeyeceksin. Ne yazık ki son zamanlarda Tanrı'nın verdiği bu yasalar sulandırılmış ya da pek o kadar uygulanmamaktadır. Yasa uyulması gereken bir unsurdur, uyulmazsa yasa olmaz. Yasaya karşı gelenin çekmesi gereken bir ceza vardır. Bir insan cinayet işler ya da benzeri şeyler yaparsa, öteki insanları bu caniden korumak için bu katili ağır bir cezayla cezalandırmak doğru değil midir? Elbette ki doğrudur.